Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 10.
Sıra Reşit'in kız kardeşi Sadiye'ye gelmişti. Salona giren 19 yaşındaki genç kız heyecandan ve üzüntüden adeta titriyordu. Kısık bir sesle konuşmaya başladı. Ankara savcısı Kemal Bora bir gün evimize polis yollayarak beni çağırdı. Ben polise gitmeyeceğimi söyleyince bir sivil polis geldi, onunla gittik. Ağabeyim hakkında bilgi aldı ve bu cinayeti niçin işlediğini tahmin edebilir misin diye sordu. Ağabeyim cinayet işlemez dedim ve ısrar ettim. Bunun üzerine boşuna ısrar ediyorsun, kendisi itiraf etti, şahitlerle tespit ettik. Doktorla senin münasebetin varmış, ağabeyim bu cinayeti onun için işlemiş dedi. Bu sözleri reddettim. Bunun üzerine Haşmet'le nişanlı mısın diye sordu. Hayır dedim. Annemin doktorla ilişkisi olduğunu söyledi. Buna imkan yoktur dedim. Beni bazı sözlerle tehdit ederek ağabeyinin idamını istedim. Mahkeme onu idama mahkum edecek. Eğer sen bize yardım eder, doktorlarınızla münasebet olduğunu söylersen 23 yaşındaki aslan gibi bir genci kurtarırsın dedi. Ben de böyle bir şeyi asla üzerime alamayacağımı söyledim ve ifademi imzaladım ve ayrıldım. Tanığın ifadesinden sonra Hamit Şevket İnce tekrar söz aldı. Davanın seyri sırasında Ankara'da hakikat örtbas ediliyor, adalet çiğneniyor diye bas bas bağırdım. Beni kamuoyundan başka kimse dinlemedi. Savcı hasım kesildi, hakim köpürdü. Fakat bereket versin ki Yüksek Temyiz Mahkemesi adalet tarihimize sürülen bu kirli çamuru sildi ve temizledi. İkinci Şube Müdürü Naci Uluer'in Ankara'dan yanına getirdiği, Reşit'in giydiği iddia edilen ve cinayet mahallinde bulunan şapkayı tanıdıklarını iddia eden Yusuf ve Ahmet adındaki tanıklar dinlendi. Bunların ifadesini Reşit ve avukatı Celal Yardımcı kabul etmedi ve tanıkları yalancılıkla, Naci Uluer'i de tertipçilikle suçladılar. Vaktin ilerlemesi sebebiyle duruşma ertesi güne bırakıldı. Mahkeme salonundan çıkanlarla adliye civarında toplanmış bulunan halk yine günün muhasebesini ve olayların münakaşasını yapmak üzere kahveleri doldurdu. Mahkeme bir celse önce en önemli görgü tanıklarından Sultan Kara ile Celadet Jonk'un celbine karar vermiş olmasına rağmen ne hikmetse hiçbir mazeret ileri sürülmeden ikisi de Bolu'ya getirilmemişti. Fakat dinlenen tanıklardan bazıları önemli şeyler söylemiş ve heyecan uyandırmışlardı. Bunlardan Reşit'in yeğeni Şefik'in ve çocuklarının söyledikleri davanın seyrini değiştirecek mahiyetteydi. Reşit'in kız kardeşi Sadiye ile Lütfiye'nin tanıklıkları ise dinleyicileri çok etkilemiş, Ankara savcısı Kemal Bora'nın yaptıkları adeta lanetlenmişti. Ertesi gün yine meraklı Bolu halkı adliye binasının etrafını doldurmuştu. Herkes aynı heyecanla dava neticesini bekliyordu. Duruşma başlayınca ilk olarak Ankara'da olay yerinde yapılan keşif zabtı okundu. Avukat Hamit Şevket İnce söz alarak bir talepte bulundu. Cinayeti işlemesinden 2 saat sonra savcı Kemal Bora ile Fahri Ecevit bir keşif raporu vermişlerdi. Bu raporda olay yerinde 7 adet boş mermi kovanı ile 1 adet patlamamış fişek bulunduğu yazılıdır. Ankara'dan gönderilen emanetler arasında bunların bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep ediyorum. Ancak emanet dairesinden getirtilen suç eşyaları arasında patlamamış mermi bulunamamıştı. Keşif raporu üzerinde uzun münakaşalar yapıldıktan sonra Ankara Belediyesi'nden gelen tabanca kılıfını hakim Haşmet'e göstermiş, o da duvardaki tablonun arkasına attığı kılıfın bu olduğunu söylemişti. Başkan emanetler arasında bulunan şapkayı Haşmet'e gösterdi. ''Bu şapkayı tanıyor musun?'' ''Bu şapka benimdi fakat belediyenin önünde Reşit'e vermiştim.'' Reşit şapkayı başına giydiğinde şapka kulaklarına kadar indi ve salonda bir kahkaha tufanı koptu. Sinirlenen başkan sükuneti sağladıktan sonra Reşit'e çıkıştı. ''Şunu çekiştirmeden doğru dürüst giy bakalım.'' Reşit şapkayı başına koyunca şapka yine kulaklarına kadar düştü. Reşit şapka hikayesini kısaca anlatınca olay aydınlanmıştı. ''Cinayet işlendiği zaman ben askerden terhis olalı 15 gün olmuştu. O zaman saçlarım kesikti. Şimdi saçlarımın uzamış olmasına rağmen şapkanın nasıl durduğunu gördünüz. Haşmet bunu bana vermedi ve ben de giymedim.'' Bundan sonra Ankara'dan gelen evraklar okundu. Mahkeme başkanı Mustafa Pekiner hayretler içinde söylenip duruyordu. ''Ankara nedense buraya durmadan kağıtlar gönderiyor. Anlamıyorum, bunları neden o zaman mahkemeye veya Yargıtay'a vermedi?'' Avukat Hamit Şevket İnce ayağa kalktı ve çarpıcı bir yanıt verdi. ''Kabahatlerini örtmek için.'' Kısa bir aradan sonra celse açılınca yine Ankara savcılığından gelen bir yazı okundu. Ankara Cezaevi Müdürünce verilen bir raporda Haşmet Orbay'ın cezaevinde bazı garip halleri görüldüğü, annesinin ve nişanlısının gönderdiği yemekleri yemediği ve çamaşırları giymediği yazılmış olduğu için kendisinin akıl hastası olması zannı uyandığından muhtelif tarihlerde muayeneye sevk edildiği bildiriliyordu. Bu tezkerenin okunması sırasında da salonda gülüşmeler olunca mahkeme başkanı bu gibi hareketlerin tekrarlanması durumunda salonu boşaltacağı ihtarında bulundu. Bundan sonra müdahil avukat Hamit Şevket İnce, savunma avukatı Celal Yardımcı ve savcı soruşturmanın genişletilmesini ve bazı tanıkların dinlenmesini istediler. Reşit Mercan sinirli ve heyecanlı bir şekilde ayağa kalktı. ''Bir dahiliye mütehassısı tarafından muayenemi istiyorum. Bir gün ölmek durumunda kalırsam Reşit kalp sekresinden öldü demesinler. Ben sıhhatimde bir bozukluk görmüyorum. Bir doktor benden mesul olsun. Filan sebepten öldü denilmesin.'' Celal Yardımcı, Reşit açık söylesin, hayatından bir korkusu mu var, onu anlatsın diye müdahale etti. Bugün gencim, ölmem, fakat aniden ölürsem Reşit cezaevinde kavga etti, birileri onu öldürdü diyecekler. Başkan, endişeniz nedir? Reşit cevap vermeden Hamit Şevket İnce araya girdi. Bir suikasta mı uğrayacak, onu söylesin. Reşit heyecanlı ve titreyen bir sesle yanıtladı. Belki bir suikasta uğrayabilirim. Hayatımın emniyet altına alınmasını istiyorum. Ölürsem annem hükümetten davacı olabilsin. Celal Yardımcı söz isteyerek dedi ki, Reşit'in hiçbir sıhhi endişesi yok. İçine girdiği davanın atmosferi ve bu davanın alakadarları tarafından hayatının bir zehirlenme, şu veya bu suretle nihayete erdirilmesi endişesindedir. Reşit yüksek mahkemeden bir teminat, üzerinde yapılacak tıbbi bir tetkikatla kendisinde ölümü intihaç edecek bir hastalığın bulunup bulunmadığının tespitini istemektedir. Hakim Reşit'e sordu, bunu mu demek istiyorsun? Evet efendim. Hamit Şevket İnce söze karıştı. Bu iki Türk genci adaleti çok yoruyorlar. Fakat adalet yorulmadan elde edilecek bir şey değil. Bugün katil kim diye soruyoruz, cinayetin sebebini bilmiyoruz. Katilin kim olduğunu bilmek kadar sebebini de bilmek lazımdır. Vali ile ne konuştunuz dediğimizde Reşit hiçbir şey söylememiş. Belki de hiç söylemem diye ısrar etmiştir. İşte sayın hakimler, bu çocuğun dilinin altında bir volkan var, bir hakikat var. Kaynıyor, indifa edemiyor, patlayamıyor. Bu çocuğu hususi surette yanınıza çağırıp görüşünüz, teminat veriniz. Ankara'daki cinayet basit bir gangsterlik hadisesi değildir. Bu cinayet para için işlenmemiştir. Bir doktorun muayenehanesinde para ne arar? Bütün Ankara bundan bahsediyor, her evde bu konuşuluyor. Cinayetin sebebini öğrenmemiz lazımdır. Müdahil avukatın bu heyecanlı konuşmasından sonra Haşmet kendisine isnat edilen hususları reddederek kendi mali durumunu bildiren bir dilekçe verdi. Bu dilekçe de kendisinin çok kıymetli bir pul koleksiyonu olduğundan, çok zengin olan dayısı Nuri Paşa'dan, Killigil, 5.000 lira istediğinden, belediyeden maaş aldığından ve Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın hususi katibi olması dolayısıyla valinin yanında geç vakitlere kadar kaldığından bahsediyordu. Mahkemeden çıkan tanık, gazeteci ve hatta avukatlar ertesi gün sabah erkenden yola çıkacakları için İstanbul ve Ankara'ya hediye olarak götürecekleri Bolu'nun meşhur fındık şekeriyle Abant Nilüferi, Bolu Dağı Çiçeği, Bolu Çam Kolonyası gibi İmren kolonyalarının şekerci İsmail kesiminde hücum etti. Bu son duruşmanın kayda değer olayları, Reşit Mercan'ın giydiği şapkanın kulaklarına kadar inmesi, kendisinin bir suikastten korktuğunu açıklaması ve Ankara savcısının mahkemece Adalet Bakanlığı'na şikayet edilmesi olmuştu. Davanın neticeleneceğini bekleyen Bolulular hayal kırıklığına uğramışlardı. Zira halk davanın neticesini çoktan kararlaştırmıştı. Ancak mahkemeden kendi kararlarına aykırı bir karar çıkmasından endişe ediyorlardı. Ertesi sabah Ankara yolcuları geldikleri otobüsle Ankara'ya hareket ettiler. Onları yine tozlu, bozuk ve virajlı yollarda zorlu bir yolculuk bekliyordu. Reşit'in annesi Kamuran Hanım geldiği kafileden ayrılmış, kızı Sa ile birlikte Bolu Adapazarı seferini yapan ve sabahın 5.30'unda kalkan emniyet otobüsüyle Arifiye'ye, oradan da trenle İstanbul'a gitmeyi tercih etmişti. Aynı otobüste bulunan gazetecilere Kamuran Hanım'la konuşabilmek için büyük bir fırsat çıkmıştı. İki günden beri adliye, postane, otel arasına mekik dokumaktan, bir tek telefon hattından gazetesine sayfalarca haber geçebilmek için 20 kadar arkadaşıyla amansız bir şekilde mücadele etmekten bitap düşmüş bir gazeteci bu fırsatı yakaladı. Arifiye istasyonunun bekleme salonunda kendisine yaklaşarak bazı sorular sordu. Kamuran Hanım'ın uykusuzluğu ve yorgunluğu yüzünden belli oluyordu. Kızının elinden tutarak yorgun bir sesle konuştu. "Ne söyleyeyim bilmem ki," dedi ve devam etti. Sesinde bir ümitsizlik ifadesi vardı. Ankara savcısı Kemal Bora yerinde durdukça bu dava kolayca aydınlanmayacaktır. Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın da bu davada büyük etkisi olmuştur. Onun Ankara'daki kuvvet ve salahiyetlerini bilenler benim iddialarıma herhalde iştirak edeceklerdir. Vali oğlumla 1,5 saat odasında konuştuğu halde bu kadar dedikodulara rağmen ne konuştuğunu hala açıklamamış ve bu hususta efkar-ı umumiyeyi yani kamuoyunu aydınlatmayı bile tenezzül etmemiştir. Savcı Kemal Bora çok kısa bir zamanda 2 defa terfi etmiştir. Bir adamın böyle kısa bir zamanda 2 defa mümtazen terfi ettiği görülmüş müdür? Cinayetin işlendiği tarihte Türkiye rejim değişikliğinin doğum sancılarını çekmekteydi. Artık tek partili rejimden çok partili döneme geçişe karar verilmiş, yeni partilerin kurulması hazırlıklarına başlanmıştı. Dış politikada da büyük rahatsızlıklar vardı. Sovyet Rusya Türkiye ile dostluk anlaşmasını feshetmiş ve Türkiye'den Kars ve Ardahan'la birlikte Boğazlar'da üs talep etmişti. Ayrıca Türkiye'de Sovyet Rusya'ya dost bir hükümetin iş başına gelmesi arzu ediliyordu. Bu talep Türkiye'nin Sovyet Rusya'nın bir peyki olması manasına geliyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan yorgun ve perişan çıkan Avrupa devletlerinin bir denge unsuru olabilecek güçleri bulunmadığından Türkiye Sovyet Rusya karşısına yapayalnız kalmıştı. İşte bu sırada Amerika Birleşik Devletleri devreye girerek dengeyi sağlamıştı. Bu ortamda işlenen cinayetin politik bir yönü olmadığı açıktı. Ne cinayeti işlediği ileri sürülen sanıkların ne de maktul doktorun siyasetle uzaktan yakından bir ilgisi biliniyordu. Haşmet Orbay'ın Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ın oğlu olması dikkati çekiyor ve dedikodulara sebep oluyordu. Hatta davaya katılan avukatların da politika ile bir ilişkisi yoktu. Ancak cinayetten 3 ay sonra 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti kurulup çok partili döneme geçilince politik bir yanı olmayan cinayet davası ile siyaset ilgilenmeye başladı. Sanıklardan Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı ve ölen doktorun veresesinin avukatı Hamit Şevket İnce Demokrat Parti'ye geçince, iktidardaki CHP çevrelerinde Demokrat Parti'nin bunu istismara kalkışacağı endişesi baş gösterdi. Bu endişeyle Ulus gazetesinde Fadih Rıfkı'nın bu avukatları suçlayan bir makalesine, Celal Yardımcı'nın Vatan gazetesindeki cevabı ile davaya siyaset müdahale etmiş oldu. Demokratik rejime geçilmesinin neticesi basında bir hayli hürriyete kavuşmuştu. Gazeteler daha önce yazamayacakları haberleri çarşaf çarşaf sayfalarına aktarıyorlar, röportajlar yapıyorlar, yorumlarda bulunuyorlardı. Yine o tarihlerde muhalif Vatan gazetesinde Faruk Fenik imzası ile mahkemeye tesir edebilecek mahiyetteki şu röportaj yayımlandı. Ankara'da kanepenin altında saklanarak keşfi takip ettikten ve Bolu'da mahkemeyi dinledikten sonra Ankara cinayetinin bütün sırlarını biliyormuşum gibi herkes bana katil kim diye soruyor ve ilave ediyorlar. Siz gazetecisiniz bilirsiniz. Eve ilk giren gazeteci olmam, Sultan ve Celadet'le konuşmam dolayısıyla Ankara cinayetinin Reşit Mercan tarafından işlenmediğine biraz inanır gibi oldum. Hem Sultan hem Celadet katil kumrala çalan sarışın diye tarif etmişlerdi. Bu sefer Bolu'da Reşit'e adam akıllı tetkik ettim. Ne sarışına ne de kumrala benzeyen tarafı vardı. Daha ziyade esmerdi. Simsiyah saçları ve kara gözleri vardı. Halbuki Celadet katille konuştuğunu söylemişti. Sarışına yakın kumraldı diyordu. Mavi gözleri vardı. Kapıyı bana açınca karşı karşıya geldik. Göz göze bakıştık. Boyu benden uzundu. Yüzüne bakmak için başımı kaldırmak mecburiyetinde kaldım. Celadet benim boyumda bir delikanlıydı. 1.69, 1.70 kadar vardı. Bolu'da Reşit'in boyuna dikkat ettim. Celadet'in tarifine uyan yegane tarafı boyuydu. Reşit'in yüzüne ancak başımı hafifçe kaldırarak bakabildim. Fakat diğer tarafları hiç uymuyordu. Acaba Haşmet mi diye Haşmet'i tetkike başladım. Celadet'in tarifi bazı noktalarda Haşmet'e intibak ediyordu. Sarışına yakın kumraldı. Gözleri açık renkti fakat boyu kısaydı. İnsan onunla konuşmak için başını kaldırmak değil, başını indirmek mecburiyetinde kalıyordu. O halde katil Haşmet de değildi. Cinayeti işleyen acaba üçüncü bir şahıs mıydı? Üçüncü şahıs olarak ileri sürülen Muzaffer mi bu cinayeti işledi? Şahit Celadet'e göre bu cinayeti işleyen Muzaffer de değildi. Muzaffer oldukça kısa boyluydu. Bu cinayeti işleyen bugüne kadar ortaya çıkmamış olan üçüncü bir şahıstı ve bu şahıs hem Haşmet'in hem de Reşit'in arkadaşı olsa gerekti. Katilin kullandığı tabanca da aşağı yukarı bunu ispat etmektedir. Kanaatimce bugün Bolu Mahkemesi'nde cinayette kullanılan tabanca diye ortaya çıkarılmış bulunan Browning tabancası bu cinayeti işleyen tabanca değildir. Çünkü bu nevi tabancanın şarjörü 8 kurşun almaz. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın iddia ettiği gibi şarjörde bulunan 7 kurşundan ayrı olarak 8. kurşunun namluya sürüldüğü de kabul edilemez. 8 kurşunlu böyle bir tabancanın daima kurulmaması ve tetik düşmemesi ihtimali vardır. 8 kurşunlu tabanca bugün yalnız Sütlüce'de Haşmet'in dayısı Nuri Killigil'in yaptığı tabanca olsa gerektir. Kaybolan kurşun bugün meydanda olsaydı bu hadise meydana çıkacaktı. Fakat ne yazık ki kurşunun odada bulunduğu zabıtla tespit edildiği halde bu kurşun gizli eller tarafından yok edilmişti.
Ayrım sonu.